Ayrım 3.
Bu gösterişi sevmeyen yaşlı kumaşçı yılda bir kez şören verirdi ama hiçbir şeyi esirgemezdi. Çağrılılar gerçi zengin ve zarif kimselerdi ama çağrıya gelmezlik de etmezlerdi. Çünkü piyasanın en büyük mağazaları Monsieur Guillaume'un müthiş güvenilirliğinden, varsıllığından, eski deneyimlerinden yardım umardı. Gel gelelim, bu herkesçe sayılan tüccarın kızları, çevrenin genç ruhlara sunduğu bilgilerden sandığımız kadar yararlanamazlardı. Bu tür toplantılarda, artık kullanım süresi dolmuş eşyalar defterine yazılan, sıradanlıkları insanı utandıracak mücevherler takarlardı. Dans edişlerinde dikkati çekecek hiçbir yön yoktu. Anneleri onları bir dakika gözünden ayırmadığı için de kavalyeleriyle evet ve hayırdan başka bir şey konuşamazlardı. Dahası var, top oynayan kedi mağazasının yasası saat 11'de, yani eğlence tam kızışmaya başladığı sırada eve dönmeyi gerektirirdi. Ailenin alışkanlıklarından ve ilkelerinden doğan bu gibi durumlarla, biçim bakımından babalarının zenginliğine oldukça uyar gibi görünen eğlencelerinin tadı kaçardı. Alıştıkları yaşama gelince, bir şeyi söylemek onu betimlemeye yeter. Madame Guillaume, kızlarının sabahleyin erkenden giyinip hazır olmalarını, her gün aynı saatte odalarından aşağı inmelerini isterdi. Onların çalışmalarını da bir manastırdaki gibi düzene sokmuştu. Bununla birlikte Augustine'de nedendir bilinmez, bu yaşamın anlamsızlığını duyumsayacak denli incelmiş bir ruh vardı. Gün olurdu, şu karanlık merdivenin, nemli mağazaların derinliklerinde bir şeyler arar gibi mavi gözleri canlanırdı. Bu manastır sessizliğinden anlamlar çıkarmaya çalışır, sonra da duygulara maddeden daha fazla değer veren, aşk dolu bir yaşamın uzaktan gelen seslerini dinler gibi bir hal alırdı. Böyle anlarda yüzü renklenir, elleri işlemez olur, beyaz müslin parçası tezgahın üstüne düşüverirdi. Arkasından da hemen annesinin en tatlı dille söylediği şeylerde bile acılığını hep sürdüren bir sesle "Augustine, ne düşünüyorsun bakayım elmasım?" dediği duyulurdu. Augustine, Madame Guillaume'un geçenlerde yol verdiği aşçı kadının dolabında geçen kış Hippolyte Comte de Douglas ve Comte de Comiges adlı iki roman bulmuş, bunları uzun gecelerde okuyup belleğine kazımıştı. Belki de bu romanlar genç kızın düşüncelerinin gelişmesine yardım etmiştir. Augustine'in belirsiz istekleri anlatan sözleri, tatlı sesi, yasemin gibi teni, mavi gözleri, zavallı Lepa'nın gönlünde saygıyla karışık, yeğin bir aşk ateşi tutuşturmuştu. Keyif bu ya, Augustine bu anasız babasız delikanlıdan hoşlanmazdı. Kim bilir, belki onun kendisini sevdiğini bilmiyordu da ondan. Öte yandan uzun bacaklı, kestane rengi saçlı, elleri kaba, hali tavrı sert olan birinci tezgahtarı, 50.000 ekülük, gümüşten yapılmış eski bir Fransız parası, çeyizine karşın hiç kimsenin beğenip almadığı Mademoiselle Virginie gizliden gizliye beğenirdi. Nasıl menekşeler ormanın kuytu yerlerinde açarlarsa, birbirlerine ters yöndeki bu iki aşkın, tezgahların sessizliği içinde doğması da öyle doğal bir şeydir. Bu arasız çalışmalar ve dindarca sessizlik içinde, yeğin bir eğlence gereksinmesiyle gençlerin bakışlarını karşılaştıran sessiz ve sürekli dalıp gitmeler, er geç aşkı uyandıracaktı. Bir yüzü görme alışkanlığı bize önce yavaş yavaş ruhun iyi yanlarını buldurur. Sonra da kusurlarını gözden siliverir. Monsieur Guillaume, Napolyon'un kura erlerini zamanından önce çağıran ilk bildirisini okuduğunda kendi kendine, "Bu adam tuttuğu yolda böyle giderse kızlarımız kendilerini ilk isteyenin önünde diz çökmekte gecikmeyecekler," diye söylendi. O günden sonra da büyük kızının sararıp solduğunu görerek umutsuzluğa düşen yaşlı tüccar, Joseph Lepa ile Virginie'yi hangi durumdaysalar, kendisinin de vaktiyle aşağı yukarı aynı durumda Chevrenin kızıyla evlendiğini anımsadı. Kendisi o zamanlar öncelinden iyilik görmüştü. O zamanki durumunda olan bir öksüze, o da şimdi buna benzer bir iyilik yaparak kızını onunla evlendirmesi ve kutsal bir borcu ödemesi ne güzel bir şey olurdu. 33 yaşında olan Joseph Lepa ise Augustine'le aralarındaki 15 yaş farkın çıkaracağı engelleri düşünmekteydi. Lepa, Guillaume'un niyetlerini anlayacak denli zeki değildi ama onun küçük kızını büyüğünden önce evlendirmeyeceği konusunda şaşmaz ilkeleri olduğunu pek iyi bilirdi. Bacakların ne kadar uzun, göğsü ne kadar iri ise yüreği de öylesine güzel olan o zavallı tezgahtar, işte bunun için sessiz sedasız acı çekiyordu. Saint Denis Caddesi'ndeki bu sıkı disiplinli Trap Manastırı'nın bir şubesine pek benzeyen küçük cumhuriyette durum işte böyleydi. Ama yürekle ilgili şeyleri de, dışarıda olup bitenleri de iyice anlatabilmek için bu öykünün başladığı sahneden birkaç ay öncesine dönmek gerekiyor. Gece olurken karanlık top oynayan kedi mağazasının önünden geçen bir delikanlı, dünyanın bütün ressamlarını yolundan alıkoyacak bir görünümü seyretmek için durmuştu. Dükkanda henüz lamba yakılmadığı için burası karanlıkçaydı. Ama ötede tüccarın yemek odası görülebiliyordu. Işığı tümüyle aşağı vuran bir lamba, Hollanda okulundan olan ressamların tablolarına olağanüstü bir güzellik veren o sarı aydınlığı odaya saçmaktaydı. Beyaz örtü, gümüş takımlar, kristal eşyada, ışıklı gölge arasındaki canlı karşıtlığı güzelleştiren çekici ayrıntıları oluşturuyordu. Aile reisinin, karısının, tezgahtarların yüzleri, Augustine'in temiz hatları, ondan iki adım ötede duran ablak suratlı, kaba saba kız dikkati çeken bir topluluk oluşturuyordu. Başlar pek özgündü. Her birinin yüzünde de pek içten bir anlatım vardı. İnsan bu ailedeki huzuru, dinginliği ve yalın yaşayışı öylesine kolay anlıyordu ki, doğayı yansıtmaya alışmış sanatçı, bu birdenbire karşısına çıkan sahneyi betimlemekte umutsuzluğa bile düşüyordu. Bu yolcu, 7 yıl önce büyük resim ödülünü kazanan genç bir ressamdı. Roma'dan geliyordu. Büyüklüğünü dünyanın dört bucağına yayan, sanatın bu görkemli ülkesinde uzun zaman kalarak şiirle beslenen ruhu, Raffaello'nun ve Michelangelo'nun, ünlü İtalyan ressam, heykeltıraş ve mimar, 1475-1564, San Pietro Kilisesi'ni yapmak için 17 yıl çalıştı. Bu yapıt onun sanattaki dehasını gösterir. Yapıtlarına doyan gözleri gerçek doğaya susamıştı. İster yanlış, ister doğru, onun kişisel duygusu işte böyleydi. Uzun süre İtalya'daki aşkların ateşiyle yanan kalbi, Roma'da o da ancak resimde bulabildiği o yalın ve dalgın bakışlı güzellerin özlemini çekiyordu. Seyrettiği doğal tablonun coşkun ruhunda uyandırdığı heyecanla üzerinde en çok durulması gereken yüze dalıp gitti. Augustine düşünceli görünüyordu. Yemek yemiyordu. Lamba öyle bir yerdeydi ki ışık tümüyle yüzüne düşüyor, vücudunun üst bölümü, başının çizgilerini daha canlı bir biçimde gösteren ve sanki doğaüstü bir biçimde aydınlatan ateşten bir çember içinde kımıldanıyor gibiydi. Sanatçı onu yurdundan uzak ama yurdunu, gökleri unutamayan bir meleğe benzetti. Öyle geldi içinden. Yüreği pek anlayamadığı bir duyguyla, temiz ve coşkun bir sevgiyle dolup taştı. Düşüncelerinin ağırlığı altında ezilmiş gibi bir an durakladıktan sonra zorla oradan ayrıldı, evine döndü. Ağzına lokma koymadı, uyumadı da. Ertesi gün atölyesine girdi ve oradan ancak anısı kendisini sanki büyüleyen o sahnenin olağanüstü güzelliğini tuval üzerine boyadıktan sonra çıktı. Taptığı kıza aynen benzeyen resim tamamlanıncaya dek içi bir türlü rahat edemedi. Birçok kez top oynayan kedi mağazasının önünden geçti. Dahası Madame Guillaume'un kanadının altında sakladığı dilber kızı daha yakından görebilmek için bir iki kez kılık değiştirerek dükkana girmek gözü pekliğini gösterdi. Kendisini tam 8 ay sevgisine, fırçalarına vererek çevresini, şiiri, tiyatroyu, musikiyi, pek sevdiği alışkanlıklarını unuttu. En içten dostlarını kabul etmez oldu. Bir sabah Girode, ressam David'in öğrencisi, 1767-1824, birçok kez Roma ödülünü kazanmıştır. Le Deluge, Tufan, Sommeil d'Endymion, Endymion'un Uykusu, Funeral d'Atala, Atala'nın Gömülme Töreni adlı tabloları ünlüdür. Sanatçıların bilip de bilmezlikten geldikleri bütün o yasaklara karşın gidip onu buldu ve salonda ne sergileyeceksin diye sorarak onu uyarmak istedi. Ressam arkadaşın elinden tuttu, atölyesine götürdü, sehpa üstündeki bir küçük tablonun ve bir portrenin örtülerini açtı. Girode bu iki başyapıta ağır ağır, dikkat ve hayranlıkla baktıktan sonra hiçbir söz söyleyemeden arkadaşının boynuna atıldı, onu öptü. Heyecanını sözcüklerle anlatamayacaktı. Onlar ancak yürekten yüreğe aktarılabilirdi. Girode, "Ne o, birine gönül verdin galiba," dedi. İkisi de pek iyi biliyordu ki Tiziano'nun, ünlü ressam, 1477-1576, yüzlerce portre ve dinsel resim yapmıştır. Tablolarında renkler ve kompozisyon olağanüstü güçlüdür. Her tür resimde üstün başarı kazanmıştır. David, La Femme du Titian gibi tabloları ünlüdür. Raffaello'nun ve Leonardo da Vinci'nin en güzel portreleri farklı koşullar altında zaten bütün başyapıtların doğmasını sağlayan böyle coşkun duygulardan doğmuştur. Genç sanatçı yanıt yerine başını eğdi. İtalya'dan gelip burada aşık olabildiğin için kim bilir ne mutlusun. Böyle yapıtları salonda sergilemene salık vermem diye ekledi büyük sanatçı. Bana bak, bu iki tabloyu orada kimse anlamayacak. Bu gerçek renkleri, bu şaşılacak çalışmayı değerlendiremezler. Halk böyle derinliği kavrayamaz. Sevgili dostum, bizim yapacağımız tablolar, paravanalar, ocak önüne konan perdeler olmalı. Nene gerek, gel şiir yazalım, eskileri çevirelim. Ün ve onur daha çok bunlardan gelir. Bizim zavallı tablolarımızdan değil. Bu içten gelen sözlere karşın iki resim sergilendi. Ev içini betimleyen tablo, resim sanatında bir devrim yarattı. Bu tür resimler yapılmasına yol açtı. Her dizide öyle yapılmış pek çok resim bulunduğundan sanırız ki bunlar kendiliğinden kolaycacık oluverir. Portreye gelince, Girodin'in eliyle üstüne koyduğu tacı, kitle olarak Kimileyin doğruyu gören hak da yerinde bıraktı. Bu canlı resmi anımsamayan pek az sanatçı vardır. Görülmemiş bir kalabalık bu iki tablonun çevresini almıştı. Kadınların dediği gibi millet birbirini kırdı geçirdi. Tablo tüccarları, soylular bu iki resim için avuç dolusu para verdiler. Ressam satmamakta ısrar etti. Kopyalarını yapmayı da kabul etmedi. Bu resimlerin taş basmalarını yapmalarına izin vermesi için büyük bir para önerdiler. Resim meraklıları gibi bu tüccarlar da istediklerine eremediler. Bu olay herkesi pek uğraştırmıştı ama St. Denis Caddesi'ndeki bu keşişler diyarında da kendisini duyurabilecek nitelikte bir şey değildi. Böyle olmakla birlikte Madame Guillaume'u ziyarete gelen noterin eşi pek sevdiği Auguste'nin yanında sergiden söz açtı ve bunların hangi amaçla yapıldığını anlattı. Madame Roget'in gevezeliği doğaldır ki Auguste'in de tabloları görme isteği ve ondan yeğeninin Louvre'de kendisine arkadaşlık etmesini, annesine söylemesini gizlice istemek gözü pekliği yarattı. Küçük yeğenini 2 saatçik can sıkıcı çalışmalardan kurtarma iznini almak için Madame Guillaume'la giriştiği tartışmadan Madame Roget başarıyla çıktı. Genç kız kalabalığı yarıp ödül kazanan tabloya ilerledi. Resimde kendisini tanır tanımaz yapraklar gibi titremeye başladı, içini bir korkudur aldı. Bir kalabalık dalgasıyla ayrıldığı Madame Roget'in yanına gitmek için çevresine bakındı. Bu sırada korku dolu gözleri genç ressamın alev alev yanan yüzüyle karşılaştı. Yeni bir komşu sanarak birçok kez dikkatli dikkatli baktığı yolcunun yüzünü birdenbire anımsayıverdi. Ressam bu ürkek kızcağızın kulağına, "Aşkın bana ne esinler verdiğini görüyorsunuz ya," diye fısıldadı. Genç kız bu sözlerden dehşet içinde kalmıştı. Tablonun önüne kadar gitmekten kendisini alıkoyan halkın arasından geçmeye çabalayan yeğenine erişmek için Auguste'nin kendisinde kalabalığı yaracak kadar büyük bir cesaret buldu. "Aman gidelim," diye seslendi. "Neredeyse boğulacaktınız." Salonda öyle anlar oluyor ki iki kadın koridorlarda serbest dolaşamıyor. Matmazel Guillaume ile yeğeni kalabalığın itip kalkmasıyla ikinci tabloya birkaç adım yaklaştılar. Şansları varmış ki modanın bu kez sanatla el ele vererek ünlendirdiği resmin yanına geldiler. Noterin eşinin çıkardığı şaşkınlık sesleri kalabalığın gürültü patırtısı, uğultusu içinde eridi. Auguste'ne gelince bu olağanüstü güzel sahne karşısında yaşlar gözlerinden boşanıverdi ve 2 adım geride genç sanatçıların kendilerinden geçmiş yüzlerini görünce anlatılması olanaksız bir duyguyla parmağını dudaklarına götürdü. Yabancı bir baş işaretliğiyle yanıt verdi ve eğlencenin tadını kaçıran Madame Roget'i işaret ederek ne demek istediğini anladığını belli etmek istedi. Bu sözsüz oyun sanatçıyla arasında bir anlaşma imzalanmış olduğunu düşünerek kendisini suçlu gören kızcağızın içine bir ateş atmıştı. Boğucu bir sıcak, birbiri ardınca gelip geçen bu parıl parıl tuvaletler, türlü türlü renklerin resimlerdeki ya da salondaki binlerce yüzün yarattığı şaşkınlık, yaldızlı çerçevelerin bolluğu, korkularını bir kat daha artıran bir tür sarhoşluk yarattı onda. Bütün bu karma karışık duygular içinde, şimdiye dek tatmadığı, canına can katan bir sevinç, yüreğinin ta derinliklerinden yükselmemiş olsaydı, belki de bayılacaktı. Öte yandan da o müthiş tuzaklarını vaaz verenlerin bağıra bağıra anlattıkları şeytanın aldatmasına kendisini kaptırdığını sandı. Aklını oynatacaktı neredeyse. Bakışlarından mutluluk ve aşk taşan delikanlının arabaya kadar arkalarından geldiğini gördü. Augustine yepyeni bir isteğe, kendisini sanki doğanın eline bırakan bir sarhoşluğa kapılarak yüreğinin tatlı tatlı konuşan sesini dinledi. Ve tutulduğu şaşkınlığı saklamaya gerek görmeden dönüp dönüp genç ressama baktı. Yanaklarının gül pembe rengi, teninin aklıyla hiçbir zaman böylesine güzel bir karşıtlık oluşturmamıştı. Sanatçı bu güzelliği, bütün tazeliği, bu utanışı bütün görkemiyle gördü. Augustine, üstün sanatıyla sönük düşlemlere ölümsüzlük veren ve atı dillerde dolaşan bir kimsenin mutluluğunu kendisinin yarattığını düşünerek, içinde korkuyla karışık bir sevinç duydu. Ressam ona aşıktı, bundan hiç kuşkusu yoktu. Sanatçıyı gözler yitirdiğinde de şu yalın sözler yüreğinde yankılanıyordu. Aşkın bana ne esinler verdiğini görüyorsunuz ya. Ateş kesilen kanı benliğinde bilmediği birçok güçleri eyleme geçirmişti. Yüreğinin gittikçe artan çarpıntısı artık ona bir acı gibi gelmeye başlıyordu. Yeğeninin tablolarla ilgili olarak soracağı sorulara yanıt vermekten kurtulmak için yalancıktan başının çok ağrıdığını söyledi. Eve dönüşlerinde Madame Rogen, Top Oynayan Kedi adlı tablonun kazandığı ünü Madame Guillaume'a anlattı. Evinin resmini görmek için annesinin salona gideceğini işitince Auguste'nin eli ayağı titredi. Genç kız başının çok ağrıdığını söyleyerek gidip yatmak için izin aldı. Madame Guillaume, işte bütün bu gibi yerlerde kazanılan şey baş ağrısı. Sokağımızda her tanrının günü gördüğümüz şeyi resimde görmenin eğlenceli yanı da neresi sanki? Benim yanımda açlıktan nefesi kokan şu yazarlarınızın, ressamlarınızın sözünü etmeyin. Ne halt etmeye benim evimi tablolarında rezil ederler diye çıkıştı. Joseph Lepa, kötü mü? Birkaç metre daha çok mal satarız diye konuştu. Bu görüş, sanatı ve düşünceyi ticaret mahkemesinde bir kez daha hüküm giymekten kurtaramadı. Bu sözler Augustine'i pek iyi kestireceğiniz gibi büyük bir umut vermedi. Geceyi aşk düşlemleri içinde geçirdi. Gündüzün olup bitenler bir düş gibi geliyordu ona. Bütün bunları aklında yeniden canlandırmaktan zevk duyuyordu.